Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yeni bir programla karşınızdayız. Bu mobilite bence özel bir mobilite çünkü ülkemizin teknoloji serüveni için bence önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı. Ertelenen 4G yerlisini 4.5G yerlisi olarak gerçekleştirmiş olduk geçtiğimiz hafta.
Evet, o kadar büyük bir kilometre taşı ki millet yıllardır kullanıyor. Biz yeni geçtik, seviniyoruz şimdi. Daha 3G'yi doğru dürüst kullanamayan halkım 4.5G yerlisiyle karşı karşıya bırakıldı. 4.5G dünyada ilk defa, süper.
Biz 4G diye başladık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı 4G'ye geçelim 5G deyince.
Şimdi ne o izlesin ne onlar izlesin 4.5G dediler.
4.5G'den devam ediyoruz. Tabii işin arka planı teknik olarak bakıldığında standartlaştırma anlamında bir takım tabii ki bilimsel çalışmalar var, onu söyleyelim. Ama 4G tarafına bakıldığı zaman dünyada 100'den fazla ülkede 300'den fazla operatörün kullandığı bir teknoloji esasına bakıldığı zaman hala kullanmayan çok fazla ülke var. 3G ile kıyasladığımız zaman 4G'ye o kadar geç girmiyoruz ama gelişmiş ülkelerin pek çoğu zaten yıllardır kullanıyor.
Biz 3G'ye girdiğimiz onlar 4G'ye geçişlerdi, evet. Öyle bir durum vardı.
Aynen öyle. Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz tabii bu ihale sonrasında bu teknolojiyi eğer her şey yoluna giderse önümüzdeki sene Nisan ayıyla birlikte kullanmaya başlayacağız. Operatörlerin yaptığı açıklama o yönde. Zaten ortak bir karar alınmış durumda. Orada bir haksız rekabet olmasın diye hepsi 1 Nisan 2016 itibariyle başlayacaklar. Muhtemelen biz herhalde önümüzdeki birkaç sene içerisinde bizim 4G'miz onların 5G'sinden hızlı gibi bir takım şeyler duyarız. Çünkü işte yeni teknolojiydi, şuydu buydu derken operatörler pazarlama yatırımı olarak belki böylesi bir adım atabilirler.
Şimdi Türkiye'deki 3G'ye baktığımızda çok geç girdik ama biz doğal olarak en son jenerasyon 3G donanımlarıyla beraber girdiğimiz 3G. İçin ona da 3.5G demiştik. Neden? Çünkü son nesil 3G'yi, son nesil 3G standartlarını kullanıyorsunuz. Bütün donanımlarınız yeni. Neredeyse ilk nesil 4G'ye kadar hızlı elde ediyorsunuz zaten bu hatlarda. Şimdi 4G'de de böyle oldu. Çok geç girince en yeni, en verimli teknolojiyi kullanmış oluyorsunuz. Aslında ülke olarak baktığımızda çok da fena değil. 3G'nin zaten hızları bence bir mobil cihaz için fazlasıyla yeterliydi. Ama burada önemli olan Telkoder'in bir açıklaması var ve çok önemli bir açıklama. Diyorlar ki ya Türkiye'nin altyapısı şu anda 4.5G'ye hazır değil. 65 bin tane baz istasyonu var, 250 kilometre fiber kablo yatırımı var. Ama 4G için bunun çok daha fazlası yapılması lazım. Hatta ve hatta iddialarına göre fiber altyapı yatırımının 5 kat daha fazla olması lazımmış ki o 4.5G'de bizim beklediğimiz hızları cep telefonlarından görelim. Zaten 3G'de çok büyük hızlara ulaşabiliyoruz. Ama neden ulaşamıyoruz Erdi? Altyapı kötü.
Evet.
Yani şimdi bu altyapının üstüne 4.5G'yi inşa ettiğimizde Türkiye'nin 3G'si, Türkiye'nin 4.5G'sinden hızlı bile diyebiliriz.
Evet, şimdi orada şöyle bir durum var. Hani 3G'ye biz geç geçtiğimiz için, en son teknolojiyi kullandığımız için 4G'ye daha kolay geçeceğimize, daha hızlı adapte olacağımız söyleniyor ama en basitinden bir kere şu anki mevcut belki baz istasyonlarının hepsinde bir akü değişimi söz konusu olacak. Çünkü daha fazla enerji tüketen bir teknolojiye geçeceğiz ister istemez. Tabi baz istasyonlarının da internete bağlı olması gerekiyor. Orada da yüksek hızı karşılayabilmek için bunların fiberle bağlantılı olması gerekiyor. Orada da bakıyorsun şu an ülkemizdeki mevcut fiber yatırımının %80'ini zaten Türk Telekom grubu yapmış. İster istemez o AVE'ye yarayan bir noktaya geliyor. Onun dışında da işte Turkcell SuperOnline'in belli yatırımları var ama bakıldığı zaman yani 4'e 1 oranında bir tabloyla karşı karşıyayız ki bu bile yeterli değil. Sonucunda tüm baz istasyonlarının ortalama 4G performansını verebilmesi için fiberle tanışması gerekiyor. Bu da ciddi bir zamanlama gerektirecek.
Tabii ki.
Hani belki topyekün herkes eline verip 1 Nisan'a kadar bunu tamamlayalım, her taraftan kazalım, edelim derlerse bir nebze belki olayı kotarabilirler. En azından büyük şehirleri belki büyük şehirlerdeki o geçişi tamamlayabilirler ama 4G'yi tam anlamıyla kullanabilme noktasına gelmemiz herhalde birkaç yıl alacak gibi görünüyor şu anki yatırım temposuyla.
Ya şimdi Erdi, 3G'yi nerede verimli kullanabiliyorsun? Tam böyle verimli hızıyla çatır çatır gemide giderken bile doğru dürüst kullanabiliyor musun?
Boğaz Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken kullanamıyorsun.
Evet, yani şimdi o kadar saçma bir duruma geldik ki arkadaşlar. Daha 3G'yi doğru dürüst her ucu yetiştirememişiz. 3G'nin bütün potansiyelini kullanamamışız. Hop 4.5G'ye geldi. Tamam gelsin, hoş gelsin. Teknolojiyi kullanmak hoştur ama ben bu sefer şeyi bekliyorum. Stadyumda bir şeyler paylaşabileceğim, otoyol sıkıştığında oradaki araba çoğunluğu ve kullanıcı çoğunluğu çok olduğu için kesilmeyen bir internet bağlantısı mobilde. Şu an mobil interneti gerçekten bir şeyler paylaşmanız gereken hiçbir ortamda kullanamıyorsunuz. Konserlerde dahi genelde 3G'niz gidiyor.
Evet,
İnternet bağlantınız kopuyor, telefonla görüşebilirseniz ne âlâ. Çünkü genel olarak baz istasyonları o bölgede yoğunluk olduğu zaman servis veremez hale geliyorlar. Baz istasyonu sıkıntımız var, yatırım sıkıntımız var. 4G'de daha fazla baz istasyonundan bahsediliyor. Çünkü çok fazla band genişliği var. Ve küçük küçük baz istasyonlarının bölgeye yayılarak kullanıcılara bu yüksek band genişliğinin aynı anda ve küçük gruplar halinde ulaştırılması lazım ki verimli bir şekilde bu teknolojiden yararlanalım. Evine baz istasyonu ister misin, dibine koysunlar bir tane?
evinde değil de zaten karşı komşundan daha fazla zarar görüyor. Acaba komşu ister mi? Bir de ona bakmak lazım.
Ben istemem. Ben evimin dibinde de istemem. Çünkü Türk kullanıcısında şöyle bir sıkıntı var. Yüksek hızlı interneti istiyoruz, baz istasyonu istemiyoruz. İkisi de bir arada olmuyor yani.
Ya ben şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz Haziran'da fuar için Tayvan'a gittiğimde ilk yaptığım şey havalimanından 4G hat almak olmuştu. Yaklaşık 20-25 dolar civarı bir para ödedim. Ve sınırsız 7 günlük 4G paketini aldım. Ülkeden çıkarken tükettiğim data 100 GB civarında. Çünkü ben bir tane pasif telefonu taktım, hotspot yaptım. Bilgisayarı oradan, telefonu oradan, tableti oradan dağıttım interneti. Şöyleydi. 4G'nin vaat ettiği hızları gördüm mü görmedim. Benim orada yakaladığım hızlar genelde ortalama hızlardan bahsediyorum. 10 megabitlik bir down yakalamıştım. Yaklaşık 7-8 apı görebiliyordum. Ama her yerde bunu görebiliyordum. Taksiyle giderken de bu internetim vardı ki takip edenler işte periskop yayını yaptık, bir şeyler yaptık vesaire. Fuarın en kalabalık yerinde de Tayvanlılar bedava kalem kapacağım diye birbiriyle güreşirken onları da çekip yayınlayabildim. Taksiyle giderken de yayınlayabildim.
O çok önemli.
Otobüste giderken de sitemize girip videoları bir şekilde izleyebildim. Önemli olan bu. Her yerde 4G'nin sağlayacağı bir gigabitlik hızı göreyim, belki göremeyebilirsin ama yüzü göreyim yani. Herhangi bir yerde köprüden geçerken, İstanbul'dan Ankara'ya giderken bu hızlara yakalayabilmek
gerekiyor.
Madem
4.5 dedik bu işe, değil mi? Elin adamı 4G ile 10 görüyorsa ben de bir 20-30 göreyim. Hadi yüzü de geçtim.
Her yerde göreceğiz.
Evet, ama her yerde istiyoruz biz bunu görmek ki ben tek mümkün olacağını
şimdi
düşünmüyorum.
Orada tabii de işin diğer boyutu var. Teorik olarak bakıldığı zaman 3G'ye nazaran hem indirme hem de yükleme performansı 10 kata kadar artacak. Ama bunlar teorik veriler. Hani hiç kimsenin kullanmadığı bir baz istasyonu dibinden bağlanırsan evet, belki yakalayabileceğiniz hızlar. Bu hızlar verilse bile işin ikinci boyutu kullandığımız cihazlar tarafı. Çünkü bu kadar yüksek hızlara erişebilmek için bu hızları destekleyebilen modemlerin kullanıldığı cihazlara sahip olmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki yaygın telefonlara bakıldığı zaman o bayrak gemisi, amiral gemi dediğimiz cihazları bir tarafa bırakıyorum. Pek çoğunda 4G destekleyenlerin pek çoğunda Cat4 modemler var. Bunlar da zaten teorik olarak bakıldığında 150 megabitleri görebilecek modemler. Dolayısıyla o cihazlarla zaten operatör bu hızı verse bile göremeyeceğiz. Ki bu cihazları operatörlerin sattığı kendi markalarını taşıyan telefonlar da dahil. Şimdi X operatörden X telefonu alıyorsun. Operatör diyor ki 4G'm var abi ister misin? Tamam abi o paketi de ver diyorsun. Ama bir bakıyorsun elindeki cihaz onun yarısı kadar hızı destekleyemiyor.
Desteklemiyor. Evet,
zaten mevcut şartlarda o hızı da göremeyeceksin. Olacaksın 3.5G hızı. Ya aslında 3.5G'nin en yüksek performans değerlerini biz 4G diye göreceğiz belki de muhtemelen. Böyle bir durum olacak.
Ve daha fazla pil tüketerek göreceğiz. Öyle bir durum
evet,
var.
Evet cihazlar daha fazla pil tüketecek. Şimdi bu kadar çok veriyi biz çektiğimiz zaman telefonlarda kullandığımız RAM'in de minimum 2 GB olması gerekecek. Öyle bir takım sınırlamalar var.
Operatörlerin 4G destekli 1 GB verdikli telefonları var.
Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Bu teorik değerleri görebilmek için bizim Cat9 tipi modem kullanan cihazlara ihtiyacımız var. Bugün bayrak gemisi diyebildiğimiz cihazların çoğunda Cat6 modem var. Bunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla teorik olarak bu altyapı kurulup hızlar sağlansa bile bu hızlardan istifade edebileceğimiz cihazları biz zaten 2016'da görmeye başlarız. Maksimum performansından bahsediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi muhtemelen anladığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla fiyatlar değişmeyecek. Ama paketler yetmemeye başlayacak. Sen şimdi daha yüksek hızlarda internete bağlanmaya, çıkmaya başlıyorsun. Kullandığın kota 2 GB, 4 GB mobilde. Şimdi yetmeyeceği ne olacak? Muhtemelen operatörler bize yeni paket seçenekleri sunacak. 40 GB, 50 GB belki.
Öyle ama Erdi, ben şimdi şeyde merak ediyorum. Allah aşkına yani siz de yazın. Gerçekten cep telefonundan bugüne kadar ne yapmak istediğin de veri bağlantısı yetmedi. Yani bir de böyle bir soru var.
Geçen biz dışarıda test ederken biliyorsun seni aramak zorunda kaldım. Paket bitti. Paket yüklemesi yaptı. Evet. Şimdi öyle anlar geliyor ki.
Ama paketten bahsetmiyorum Erdi. Yani cep telefonunda hız olarak ne yapmak istediğiniz de yapamadınız yani. Bu hız yetmiyor bana dediniz ya. Ben öyle bir şey yapıyorum ki bu hız yetmiyor arkadaşlar.
Orada şöyle düşünmek lazım. Türkiye üzerinde söylemiyorum bunu. Dünya geneline bakıyorum. Altyapılar hızlandıkça ona uygun kullanım senaryoları da doğmaya başlıyor. Şimdi periskoptan bahsediyoruz. Hani Minecraft çözünürlüğünde oyun belki video yayını yapıyorsun. Belki ama bu 4G yaygınlaştıkça yavaş yavaş bunun çözünürlüğünü atmaya başlıyor.
Ama işte 3G doğru dürüst kullanılsa zaten erdi.
O da yeter.
Ondan alakası yok.
Dediğin de haklısın. İşte dediğim gibi belki burada daha yüksek çözünürlüklerde film servisleri başlayacak. Yine daha yüksek çözünürlüklerde belki oyunları oynarken işte buluttan bir şeyler çekerken işte zamanında online dediğim servislerden belki istifade etmek için bir takım yeni kullanım senaryoları doğabilir ama şu anki kullanım tiplerine baktığımız zaman zaten biz iyi bir ortalama 3G hızıyla
Hepsini yapabiliriz.
1 Nisan'ı bekleyeceğiz 2016. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa 4. operatörün bir itirazı da var. Yargıya gidecek gelecek.
Belki iptal de olur belli
evet,
mi olur?
Yani evet herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa biz Nisan'da kullanmaya başlayacağız. Bu arada operatörlere bakıyorsun. Turkcell tarafı diyor ki aşağı yukarı 400 megabitleri vereceğim diyor kullanıcılar. Öyle bir bilgi var. Vodafone'a bakıyorsun dünyadaki 4G deneyimimi Türkiye'ye taşıyacağım diyor. Avaya'ya bakıyorsun. Benim abim, baba şirketi zaten fiber altyapısının %80'ine sahip. Oradan nemalanacağım
yani
diyor.
Vodafone diyor ya dünyadaki 4G deneyimimi buraya taşıyacağım diye. Turkcell ne diyor? bizim 3G'miz Avrupa'nın, Amerika'nın 4G'sini yendi diyor. Eğer oradaki deneyim buraya gelirse demek ki tüm senin 3G'sinden yavaş olacaklar o reklama göre.
Şey de söyleyeyim tabii, hani frekansların dağılımı itibariyle satın alma tarafında yine Turkcell en avantajlısı.
En pahalı, en fazla parayı da
ödeyecekler. Zaten 1,5 milyar avrodan fazla para ödeyecekler. Burada geride kalan Vodafone gibi oldu. Vodafone diyor ki ben 4G'ye zaten uzmanım. Talip olduğum frekans aralıklarına zaten maksimum performansı vereceğim diye, ama tabii bunu bekleyip görmek gerekiyor.
Evet.
Onun için de 2016'yı beklemek gerekecek.
Şimdi 4G, 4.5G dedik ama insanımızın merak ettiği bir durum var. Yeni iPhone'lar ne zaman gelecek? Hatta aynen, şimdi aynen. Bana iPhone 7'yi soran var. Abi 2016'da ne zaman gelecek falan
baba,
diye.
Baba sen bırak 4.5G'yi. Sen bize iPhone'dan bahset diyen çok insan var. Aslında çok uzun süredir dedikodusu vardı. 9 Eylül diye bir takım sızıntı bilgiler vardı. Özellikle Foxconn'dan sızdırılan.
Ama Eylül ayında olacağını zaten hepimiz biliyoruz.
Zaten yani. Eylül, evet. Yani evet. Eylül'ün 2. 3. haftasına genelde denk geliyor. Ama bugün itibariyle artık durum netleşmiş durumda. Çünkü Apple davetiyelerini Amerikalı gazetecilere yollamaya başladı. 9 Eylül'de biz dünyayla aynı anda canlı yayında yeni iPhone'ları göreceğiz. Yeni nesil iPhone diyelim biz buna. Muhtemelen iPhone 6'sı olarak ve iPhone 6'sı Plus olarak çıkacak. Ama henüz resmi olarak ismi belli değil. Ve telefonlarla birlikte biz aynı zamanda yeni bir Apple TV set-top box, yani set üstü kutuyu da göreceğiz. Yani eğlenceli, geniş kapsamlı bir lansman olacak. Telefonların teknik özellikleri hakkında bir takım bilgiler var. İşte A9 işlemci olacak. Daha yüksek frekans, daha yüksek performans, daha yeni ve güçlü bir GPU vesaire gibi, ama özellikle kamera tarafındaki bilgiler ilginç. 12-13 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera olacağı söyleniyor ki burada WRGB sensörden bahsediliyor. 4. bir piksel olarak beyaz piksel var. Düşük ışık performansını geliştirsin diye. Daha da önemlisi iPhone'un daha çok 4K video çekebileceğinden bahsediliyor burada. 4K'sına değilim ama buradan yola çıkarak onların süper slow motion görüntü yeteneğini bir üst çözünürlüğe taşıyabilirlerse zaten çok eğlenceli bir kullanım senaryosu yaratacaklar diye düşünüyorum.
Evet, ama 4K video kaydetmesiyle beraber 16 GB'lık iPhone iyice bir üvey evlat kalacak.
Orada da yeni iPhone'larla beraber 16 GB'ın devre dışı bırakılacağı söyleniyor. Fakat bir kutu görüntüsü sızdırıldı.
Var.
16 GB var. Ya Apple bu. 16'yı sence bırakır mı?
Bırakmaz. En çok satan telefonlarından bir tanesi. Ha, 16 yalan 4K çekmesin diyecek. Belki de 4K iptal edecek orada. Çünkü biliyorsun kullanıcı deneyim söz konusu.
Belki de öyle yaparlar bilmiyorum.
Kullanma
ama.
Sen. En sağlıklısı bu diyecek.
Tabii diğer taraftan daha önceki mobilitelerde konuşmuştuk. Malzeme kalitesinde, kasanın şasisinde ciddi güçlendirmeler var. 7000 sınıf alüminyum çinko ile desteklenmiş. Evet. 3 kat daha güçlü olduğu söylenen. Buna bağlı olarak kasa biraz kalınlaşacak ama kalınlığı sadece malzemeden yola çıkarak düşünmemek gerekiyor. Piller de büyüyecek. Belki pilden dolayı da böyle bir şey yapmak istemiş
olabilirler. Gerçi bir iddia var ki Erdi son dönemde çıkan. Pilin küçülebileceği de konuşuluyor.
Ben zannetmiyorum.
Yeni işlemciyle beraber.
Şahsen sonuçta şöyle bir durum söz konusu. Hani mesela Note 5'e bakıyorsun. Pilin kapasitesi Note 4'e kıyasla 107 daha küçük ama Note 5 en kötü koşullarda Note 4 kadar çalışabilen, hatta bazen daha uzun gidebilen bir telefon. Neden? Panel daha verimli, işlemci daha verimli. DDR3 yerine DDR4 bellek kullanıyorsun, oradan bir verim avantajın var. Depolama biriminin daha hızlı olduğu için bir takım dosya transferlerini daha hızlı gerçekleştirebiliyorsun, oradan bir takım kazanımlar sağlayabiliyorsun. Ama şimdi iPhone'un nasıl olacağını bilmiyoruz. Zaten bakıldığı zaman Plus'ı bir tarafa bırakıyorum ama iPhone 6 pil performansı olarak geriden geliyordu rakiplerine
nazaran. Ucu ucuna yeten, evet.
Şimdi bir de ondan kırparsan
ne olacak bilemiyorum, hadi, ama iddia bu.
Hadi donanım gelişti diyelim. Zaten ucu ucuna yetiyordu. Yine ucu ucuna yeteceksin ve yine rakiplerin gerisinde kalacaksın.
Evet ama Apple kullanıcısı şikayetçi değil ya. Yani gerçekten değil. Garip bir şekilde şikayet etmiyorlar bundan. Bundan şikayet eden Androidçiler garip bir şekilde.
Şikayet edenleri daha uzun pil ömrüsünden Android cihazlar vermek gerekecek diyeceğim de orada tabii Android'in de hani iki platformu kıyasladığınız zaman
farklılıkları var.
Artıları eksileri var. Dolayısıyla ancak yeni telefonlar çıktığı zaman kıyaslamasını yaparız.
Evet, şimdi Apple'la devam edelim. Eski Apple CEO'sundan Çin işi telefon. Eski Apple CEO'su deyince gerçi neden eski olduğunu da değinmek lazım bu kişinin.
John Sculley 1983'te 93 yılları arasında Apple'ın CEO'luğunu yapmış. Steve Jobs'un getirdiği bir isim.
Evet.
Sonra da Steve Jobs'u şirketten uzaklaştıran isim aynı zamanda.
Yani kovdu gibi bir şey
eski,
dedi.
Eski Pepsi'ci. Zaten adam 10 yıllık serüveninden ciddi paralar toplamış. Zaman zaman çeşitli şirketlere yatırım yapmış bir kişi kendisi. Telefon işine gireceğini zaten çok uzun süredir konuşuyordu. Obi markası altında iki tane telefon duyurdular. Şimdi bu telefonun bizim açımızdan önemi şu, Türkiye pazarına da girecekler. Onu evet. Da açıkladılar. O açıdan bakıldığı zaman heyecan verici olabilir. Donanım olarak baktığımızda iki modeli var. Biri yüksek performans sınıfına giren, birisi mütevazı olan SF1, SF2'ydi yanlış hatırlamıyorsam isimleri. Ben daha ziyade tasarımlarını beğendim. Nokia'nın o Migo telefonuna benzeyen, N9'a benzeyen ve belli açılardan farkını yaratan bir telefon. Yani üzerine kafa yormuşlar Mesut. Direkt Çin'e gidip bir telefon alalım, üzerine marka basalım değil. Onun dışında yani, hem yazılım hem de donanım tarafında da
ne yalan söyleyeyim, ben tasarımlara baktım, bana çok da böyle vizyoner bir şey gelmedi.
Hani yok, şöyle bir şey var.
Yani bir M7, M8 ya da bir iPhone değil
sonuçta. Yok öyle olarak. Değil ama hani şey de değil. ZTE'den gidip telefon alıp üzerine marka da basmamışlar. Çalışmışlar.
Ama ZTE'nin konusunda daha güzel görünen telefonu var. O kadar garip bir ikilem ki.
Yani şimdi orada tabii birileri bir şeyler tasarlıyor. Evet. O tasarıma birileri karar veriyor. O birilerinin zevki sana uymayabilir ama şirket patronunun keyfi o yönde olunca ister istemez. Şimdi bakıyorsun. OneMate 9'u sen olsaydın öyle mi çıkartırdın? Muhtemelen tabii bir şeyleri değiştirdi ama şirketin CEO'su bir şey istediği zaman öyle oluyor. Yazılım tarafında da bayağı bir şeyler çalışmışlar. Ekstra fonksiyonlar var işte telefonun kolay kullanımının yönünde geliştirebilecek. Fiyatlar konusunda tabii bekleyip görmek lazım. Ben Türkiye'de nasıl bir operasyona gireceklerini merak ediyorum. Hani burada bir distribütörleri mi olacak, ülke ofisi tarafında kimler olacak, nasıl bir planlama yapacaklar ama gelir ve ofisimize de test cihazları uğrarsa zaten incelemesini yapar paylaşırız.
Şimdi cihazlara baktığımızda 3 GB bellekli modele değer verilmiş ve uygun fiyatlı modeller olacağı konuşuluyor ve yurt dışı satış fiyatlarında da $200 seviyesinde bahsediliyor hani uygun fiyatlı olanda. Aslına bakarsan herhalde Türkiye'de uygun fiyatıyla gelebilirse ki $200 şu anda birçok uygun fiyat telefonun fiyatını daha Amerika satış fiyatıyla geçiyor ülkemizde.
Evet yani öyle Türkiye'deki mevcut kurdan yola çıkarsan eğer vergilendirmesiydi şu suydu bu suydu. İngiltere'nin 150 poundluk telefonu Türkiye'de 1000 lira oluyor. Evet. Amerika'nın $250 telefonu Türkiye'de 1000 lira oluyor. Bu maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ama telefonlar teknik olarak bakıldığı zaman kötü cihazlar da değiller. İyi fiyatlı iş yapabilecek telefonlar.
Evet göreceğiz bakalım hani Türk kullanıcısı nasıl karşılayacak ama ben artık A sınıfı olmayan telefonların A sınıfı olup da uygun fiyatla satılmayan telefonların çok da şanslı olduğunu düşünmüyorum. Sony o tarafı alacak zaten büyük ihtimalle.
Zaten evet onların ciddi bir ilerlemesi var. Şimdi bu adam eski Apple CEO'su kimliğinden yürümeye çalışacak büyük bir ihtimalle. İşte tasarım konusunda telefonların
arkasına mesela... Bir de armut koyarım arkaya. Eski Apple elmanın armada dönüşmüş hali.
Telefonların arkasına da yine şey yazmışlar. Designing California yazmışlar. California San Francisco'da tasarlandığını yazmışlar. Ya bekleyip görmek lazım. Türkiye'ye çalışmışlar mesela. Hangi pazarda tutarız tutmayız konusunda bayağı kafa yormuşlar. Çünkü bakıyorsun Türkiye var. Mesela Pakistan var. Yani hani gelişmekte olan ülkeleri gelişmekte olan ülkelere bayağı bir kafa yormuşlar. Türkiye operasyonu merak ediyorum. Sonucunda cihazlar lanse edildiğine göre birkaç ay içerisinde Türkiye'ye de gelir ama hani şu ana kadar benim kullanma en azından eski Apple CEO'sunun şirketin Türkiye'de ofisi açıldı. Birileri oraya geçti diye de bilgi duymadım açıkçası.
Ama adamın kartvizitinde şey yazıyormuş. Eski Apple CEO'su. Kartvizit veriyor sana senin görevin eski Apple CEO'su. Çünkü tek başına etiket olarak daha fazla
yani
çıkarıyor herhalde. Amerikalıların
biliyorsun böyle değişik kartvizit mantık şeyleri var. Facebook CEO'sunda I'm CEO Beach yazıyordu mesela. Hani böyle tuhaf tuhaf şeyler zaman zaman yazabiliyorlar.
Altın kaplı telefonları biliyorsunuz. Bir iPhone incelemiştik zaten. Şimdi Note 5 var. Gelir mi Note 5'in de aynı versiyonu?
Wow. Türkiye'ye gelmeyebilir. Hoş meraklısı var. Hani özel olsun, pahalı olsun. Pahalı olduğu için kendimi özel hissettiğim yönünde işte Türkiye'de Vertu'nun şeyi var. Dükkanı var.
Evet.
Alan da çok var. Dolayısıyla bakılırsan bu Note 5 gelirse satar ki fiyatı astronomik değil. Mesela senin cebinde altın iPhone kadar ya $1,500 civarında fiyatlandırması var. Vietnamlı Karalux isimli bir firma yapmış bunu. 24 ayar altın kaplı bir Note 5. Hani Note 5'in fiyatını pahalı bulanlar bunu zaten pahalı bulacaktır. Yani $1,500 telefon ama işte altın vesaire mücevher tarafında kendine yer bulur. Düğün hediyesi olarak verirsin ya çok sevdiğim birisine. Eğer hani halin vaktinde yerindeyse.
Boynuna takarsın da hem yani damat çok memnun olabilir. Şimdi Note 5'i normal verseni zaten kabul eder. Bir de altın kaplı olursa hem gelin de memnun olmuş olur.
Ama onun yerine mesela ben olsam derim ki telefonu alma $1,450 dolar olarak bana ver.
Sen onu ticarete döktün.
Ne yapıyorsun abi? Yani diğer türlü...
Döviz ve altın kabul edilir diye yazacaksın yukarı. Türk lirası takma falan.
Çünkü şöyle bir şey var bunu bozduramazsın da.
Ya tabii bunun
İşlenmiş
şimdi,
altın.
Evet bunun değeri alırken var satarken yok. Yani normal adam onu Note 5'in ikinci elinden sayacak.
Yani Note 5'in Türkiye fiyatı 2700 liradan başlıyor.
Tamam, 1750 işte 2000 liraya satarsın belki garantiliyse. Garantiliyse o da garantisizse daha
paralel ithalat.
Evet değil mi?
Sonucunda bu bir firmanın yaptığı altın kaplamalı Note 5 geldiği zaman servise götüremez.
Kasayı yani değiştirip gönderir.
Bir şey söyleyeceğim yani bu telefon bozulsa servise götürsen servis elemanı korkar ya elini almaya. Düşünün çizdiğini mizdiğini vesaire.
Biz iPhone'u gösterdiğimizde ürkmüştü insanlar.
Çünkü geçen haberlere şey yansıdı. Tayvan'da çocuk müze geziyor. Hafif böyle sersem diyor artık uykusum geldi yalpalıyor. Dengesini kaybediyor. Tarihsel tabloyu deliyor.
Gördüm onu ya. Yumruk attı derdi falan diye de haber yapmışlar.
Yok ben videoyu izledim. Pek yumruk hata gibi değil. Çocuk orada bir denge sorunu yaşıyor ama düşünsene yani. Hani...
Ama şöyle bir şey var. Yani kanunlar gereği mesela mağazada gezerken kolunuz çarptı. Oradaki vitrinde olan açıkta duran bir tarihi vazoyu düşürüp kırdınız. Sizin suçunuz değil. Ödemek zorunda değilsiniz. Çünkü mağaza eğer onu açığa koyuyorsa kırılma riskini göze almıştır diye bakılıyor.
Zaten sigortalı onların çoğu.
Evet o yüzden çok sıkıntı değil. Mağaza ödeyeceksiniz derse de ödemiyorum polis çağır deyin. Sıkıntı kalmaz. Bu da benden size bir
İnsanlık
şey
olsun. İnsanlık olabilir sonucunda. Başın döner bir şey olur. Sonucunda sen onu oraya koyabilirsin.
Açığa koymasaydın bari düşmesini engelleseydin yani değil mi?
Zaten orada bazı mağazalar var biliyorsun pahalı ürünleri. Mesela Apple Store'a gidiyorsun altın Apple Watch yok. Onu özel gösteriyorlar mesela. Adam kendini garantiye almış zaten en başta.
Öyle aynen. Samsung'a hırsız demişlerdi.
endüstri hırsızlığı var orada. Yani Tayvanlı üst mahkemenin verdiği karar bu yönde. Tabii söz konusu Tayvan mahkemesi olunca Samsung'un muadili Tayvanlı bir şirket oluyor. Hangi şirket? TSMC. Fabrikası olmayan firmalara üretim yapan TSMC. AMD üretim yapıyor, AMD üretim yapıyor, Qualcomm üretim yapıyor. Çalışmadığı neredeyse firma yok. 200'den fazla firmaya evet. üretim yapan bir şirket. Şimdi onun TSMC'nin R&D dediğimiz araştırma geliştirme bölümünün başındaki mühendis 2011 yılında TSMC'den ayrılıyor. Samsung'un Samsung LSA isminin bu çipleri geliştiren bölümüne geçiyor, şirketine geçiyor. Ve söylenen o ki bu adam geçtikten sonra Samsung çok hızlı bir şekilde üretim geometrilerini atlamaya başlıyor. 16, 14 vesaire ve rakiplerin hepsinin önüne geçerek işte bugün akıllı telefonlardaki ilk 14 nanometre işlemcileri piyasaya sürüyor. Şimdi bu çok iddialı bir argüman. Çünkü bak, hani bir mühendisin geçmesiyle hemen böyle bir atlama yapabilir misin? Bunu araştırıp bakmak gerekiyor ama Tayvan üst mahkemenin verdiği karar bu yönde. Burada bir endüstriyel casusluk var diyor. Bu işi çözmeniz gerekiyor diyor ve TSMC'den taraf onların deyine bir karar veriyor. Şimdi TSMC'ye bakıyorsun, onlar hala 16'ya geçeceğiz, yapacağız, edeceğiz, verimliliği kurtarmaya çalışıyoruz.
Yapamadın, niye yapamadın değil mi hala?
Niye yapamadın durumları var. Şimdi Samsung onlardan feyiz alsa bile, onlardan esinlense bile Samsung tabii ki Ar-Ge tarafındaki yatırımları, yarı iletken tarafındaki yatırımları çok ciddi boyutlara gelmiş durumda. Bugün gelinen nokta itibariyle Samsung yürüdü gitti. İşte kendi işlemcileri 14, Apple'a 14 üretecekler vesaire. TSMC sadece sorunlarla boğuşuyor. Bu mahkemeden global anlamda bir karar çıkar mı? İşin adli boyutunu çok fazla bilmiyorum. Tayvan'ı bağlayacak bir karar çıkabilir belki ama.
Şimdi zaten Tayvanlı bir firmayı Tayvan Mahkemesi koruyor Koreli firmaya karşı. Bu birazcık da milli bir mesele gibi değil mi sence?
Vallahi zaten TSMC gibi şirketin de olsun sen de onu milli mesele yap. Şimdi evet. Yani ileri teknoloji firmasından bahsediyoruz.
Aynen. Çünkü Amerikan mahkemeleri de hep Apple haklı gördü biliyorsun.
Evet orada hep da mesela Apple. Güney Kore mahkemelerinin Samsung kararları orada işlemedi çok evet. fazla. Burada hani globalde dediğim gibi nasıl bir karar çıkar bilmiyorum ama olsa olsa belki Samsung'un cihazlarına mesela Tayvan'da ban gelir mi? 14 nanometre bu teknolojinin babası biziz. Sen bunu sokamazsın ülkeye.
Yani şimdi dünya öyle bir hale gidiyor ki arkadaşlar. Tüm herkeste bir durgunluk var. Akıllı telefon pazarının doyuma ulaştığı söyleniyor ki bu ne demek biliyor musunuz? Bu gerçekten şu an bildiğiniz firmaların devasa işten çıkartmalara gitmesi, teknolojinin gelişiminin durması demek ki aslında bence H Plus Note 5 teknolojinin gelişiminin durduğunun göstergeleridir. Yani artık üstüne bir şey koymuyorlar. Olan tasarımı birazcık değiştirip, birazcık evrimleştirip devam ediyorlar. Çünkü S6'ın üstüne ne koydun? S6 Edge'in üstüne ne koydun? Bir şey yok. Şekiller değişiyor. Biraz inovasyon orada kaybolmaya başladı. Çünkü eskisi gibi para kazanmıyor bu firmalar. O kadar tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Şimdi bu tip davalar neden var? Ülkeler de kendi şirketlerini koruma altına almak istiyorlar. En azından diyor ki ya bu adam benim ülkemde satsın bari diğerini çıkartayım. Biz bile ne dedik? Vergi koyalım, içeridekiler bari kazansın filan. Bir şekilde bir korumacılığa doğru gidiyor ülkeler. Olabilir. Erdi niye olmasın? Koreli telefonlar satılmayacak diyebilir adam.
Tayvan Mahkemesi'nin verdiği karardan yola çıkarak uluslararası mahkeme boyutuna taşıyabilir bunu TSMC tarafı. Yani bazen biliyorsun kararın ne çıkacağından ziyade firmalar birbirlerini şey yapmak istiyorlar. Psikolojik olarak baskı altına almak evet. isteyebiliyorlar. İşin hani patent boyutu var, teknoloji geliştirme boyutu var. İşte vakti zamanında Apple'ın zamanın ekran kartı üreticisi S3'ün bir takım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işte bir davalık olmuşlar. Daha sonra HTC Apple'a davalık oldu. Apple daha doğrusu HTC'yi davetti. Sonra HTC S3'ü satın aldı. Direkt Apple'ın muhatabı HTC oldu. Sonra bir baktık kendi aralarında sorunları çözmüşler. İki taraf için de her şey güllük gülistanlık. Böyle şeyler olabiliyor ama şey açısından güzel ya. Ülkeler firmalarına sahip çıksın mıyız? Hani evet. bu özel yatırım yapan, gerçekten teknoloji geliştiren firmalara sahip çıksınlar. Bugün Samsung, LG gibi firmalar 30 sene önce yoktu. Ülkelerinin sahip çıkması da bugünlere gelebilirler. Yani bugün bakıyorsun Güney Kore hükümetinin hepsine bir desteği var. Çin'e gidiyorsun, ZTE'nin arkasında Çin hükümeti var. Lenovo'ya Çin hükümeti destek veriyor. İyi şirketlere destek olunmalı ama destek olunurken de bu şirketlerin hakikaten teknoloji geliştirdiği iyi araştırılmalı. Evet,
ülkeye katma değer sağladığı görülmeli yani bu desteğin getirisi olmalı.
TSMC diyorsun yani dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. 200 tane müşterisi var. Amerikalı bir de adamın kapısını çalıyor bana teknoloji üretiyor. Yani hani böyle teknoloji şirketlerine sahip çıkmayacaksın da kime çıkacaksın?
Evet bu arada son dönemde bir yarış var. Ne diyoruz? Pil yarışı.
Evet.
Şimdi 5000 mAh pilli Vibe P1 detaylanmış Lenovo tarafında. Ne diyorsunlar? Nereye gidecek bu? 10.000 mAh'dan bahsediyordu bir ara. Yani nereye gidiyor telefonlar pil yarışında?
Yani olması gereken yere doğru gidiyor. Çünkü ekranlar muazzam. İşlemciler neredeyse 5 sene öncesi notebook işlemcisi gibi güçlü işlemcilerimiz var. Kameralar işte bakıyorsun artık yanına bir SLR makine taşımak istemezsin. Evet. Öyle bir noktaya geldiler ama bir bakıyorsun 3000 lira verdiğin telefon bir günü zor tamamlıyor. Şimdi bu çok büyük bir şey. Motivasyon kaybı. Her şeyi yapabildiğim bir telefonda zaten pilin iyi gitmesi gerekiyor. Pilin iyi gitmediği durumlarda ne yapıyorsun? O her şeyi çok iyi yapan telefonun her şeyini kullanmak istemiyorsun ki pil daha uzun gitsin ve aynen. gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamayasın. Bunun da yolu kapasite arttırmaktan geçiyor. Kimse böyle aman aman bir inovasyon yapamadı şimdiye kadar maalesef. Böyle olunca da insanlar kapasite arttırma yoluna gittiler. Daha kalın telefonlar ama daha büyük pille geldiği için bir hani, gün değil, iki gün, üç gün giden telefonlar yapmaya başladılar. Şimdi de onun P1'ine de bakıyorsun. 5000 mAh pil ve Snapdragon 615'i bir araya getirmişler. Zaten yüksek kapasiteli pili performanstan ziyade verimliliğin ön plana çıktığı bir çiple beraber bir araya getirdiğin zaman
çok uzun süre pil ömrü
kadar yani hani zaten. Sonucuna bakıyorsun, Philips'in bir ay boyunca bekleme süresi veren telefonları var. Keza Nokia'nın, şimdi Microsoft'un yine feature phone dediğimiz akıllı özellikleri çok fazla olmayan ama günlerce çalışabilen telefonları var. Oradaki o pil süresini günümüzün modern akıllı telefonlarının fonksiyonel işlevsellik özellikleriyle bir araya getirmen gerekiyor. Onu da şu ana kadar çok fazla yapabilen olmadı maalesef.
Olmadı ne yazık, evet. Pil konusunda çok ciddi teknolojilerin geliştirilmesi lazım. Onu görmüyoruz pek.
Yani bir yerden feragat ediliyor ister istemez. Bu arada da işte anlayışla karşılamaya çalışıyorsun. Sonra bir bakıyorsun adam en büyük özelliklerinden birisi olan değiştirilebilir kapak ve çıkartılabilir pil çıkartıyor. Şimdi hep konuşuyoruz. Ben çıkartılabilir pili olan telefon kullanıp ikinci pil taşıyan görmedim. Ama burada şeyi de anlamak gerekiyor. Acaba kutu içerisinden ikinci bir pil çıksaydı kullanıcı onun yanına taşır mıydı? Ben taşırdım mesela.
Evet.
Öyle de bir durum var.
Çünkü orijinal piller çok pahalı olduğu için genelde almak istemiyorsun.
Aynen öyle. Yani şimdi tüm bunları bir araya getirdiğin zaman üreticilerin mutlaka bu pil konusuna el atması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi çip tarafı gelişti. Her şey gelişti ama pil tarafında 3 senedir. Bak LG G2 3000 mAh pili vardı. Note 5 3000 mAh pili var. Yani hani orada bir ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Az önce ne dedin? iPhone 6 ise de belki pilin küçültüleceğini göreceğiz. Yani abi küçültülüyor da. Sen bugün yurt dışına gideceksin diyelim. Havalimanına gidiyorsun, pil bitti.
Evet, öyle bir durum.
Sonra şarj istasyonu arıyorsun kendine. Bunlardan yola çıkarak 2 sene önce ismini duymadığımız aksesuar firmaları bugün powerbank yapa yapa dünyanın en büyük şirketleri haline geldiler. İşte pilli kılıf yapa yapa çok ciddi paralar kazandılar. Bunlara bakınca şeyi de düşünüyorum aslında. Neden Türkiye'den bir şirket çıkıp da mesela pilli powerbank özelliği olan kılıf yapmıyor? Çünkü yapanlara bakıyorsun. Adam zaten pili LG'den almış.
Samsung'dan almış.
Bekleyip görmek lazım ama şu andaki gidişat bu yönde, kapasiteyi arttırıyorlar. 5000, 6000, 7000. Orada ben hep Motorola'dan bir hamle bekledim. Yıllarca hep büyük pil kullandılar onlar ama onlar da genelde 4000 üzerine çıkamadılar. Benim
evet,
söylediğim onlar
işte
da duraksam içerisinde.
Hep bir ikilem var orada, kalınlık mı pil mi diye. Kullanıcı her ne kadar pil diye seçse de daha sonrasında bu kalınmış deyip kenara koyuyor telefonları. Öyle de bir durum söz konusu.
Yani tabii biz şeyleri de gördük ama dikkat edersen hani 11 mm kalınlığı olup 2200 mAh pille gelen telefonlar varmış. Evet. Zamanında Nokia yaptı Lumia 920'de. Dengenin iyi ayarlanması ve iyi yakalanması gerekiyor.
Huawei'nin Nexus telefonu da çok konuşulan konulardan bir tanesiydi bu hafta. Açıkçası gördüğüm en çirkin telefonlardan bir tanesi olduğundan net bir şekilde buradan söyleyebilirim. Hangi zevksiz tasarladıysa burada selam yolluyoruz. Acaba böyle çıkar mı? Ne diyorsun Erdi? Bu telefon gerçek midir?
Şu an ekranlara gelen görüntü gerçek. Telefon böyle çıkacak. Onu söyleyelim. Hani
banka dokuma makinesi gibi bir şey yapmışlar ya.
Yani şey, sana şöyle söyleyeyim. Apple mağazasına gittiğin zaman çalışanların yakasında böyle bir kart okuma makinesi var ya. O daha güzel görünüyor. Hakikaten arkadan bakıldığında çok anlamsız bir tasarım ortaya çıkarmışlar. Ama bu tasarımın Huawei'nin tasarımı olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bu arada Google'un da ciddi bir payı vardır. Çünkü Huawei'nin kendi yaptığı telefonlara bakıyorsun. Hepsi çok güzel. Asset Mate diye bakıyorsun. Çok güzel görünüyor.
Evet.
P serisine bakıyorsun. Çok güzel görünüyor. Ama bu telefona bakıyorsun. Çok çirkin. Yani bunu ortaya çıkardıklarını taslak olarak neyi düşündüler bunu çok
ben
merak ediyorum.
Ben ekip olarak ne düşündüler gerçekten. Bir de şimdi kameraya bakıyorsun diyorsun ki kamera çıkıntısı büyük falan, herhalde bir trilyon özelliği
yok.
Yok.
Yalnız şu ana kadar çıkan bilgiler
evet,
onu gösteriyor.
Optik stabilizasyon olup olmayacağı bile şu an
şey optik stabilizasyon koymuşlar da orada siyah bir şerit, kocaman bir şerit var yani yan tarafta bekliyorsun hani lazer otofokus,
evet.
İkinci bir kamera vesaire ama ortaya çıkan bilgiler onu göstermiyor. Şimdi diğer özelliklerine bakıyorsun. 820 beklentisi vardı. Zaten 820'nin 2016'dan önce çıkmayacağını artık Qualcomm zaten açıkladı. Snapdragon 810 versiyonu 2.1 var. 3 GB RAM var. Parmak izi okuyucusu var. Hani donanım olarak da vay canına dedirtecek bir pakete sahip
ve
değil.
Google'un mantalitesi gereği parmak izi okuyucu var. Fiziksel tuş yok. Parmak izi okuyucu arkada. Yine sanal tuşlarla devam ediliyor. Yoksa Google Certified olamıyorsunuz. Nexus programında tuş yok zaten.
Şimdi orada bazı izleyicilerin aklına şey gelebilir. Abi donanım tamam. En fazlasını sunmuyor belki ama genelde Nexus cihazlar ucuz oluyor diye düşünenler de olabilir ama bu telefonlar ucuz olmayacak. Benim tahminim Türkiye piyasasında 2500 liranın üzerinde bir fiyatlandırmayla gelecek bu telefon. Dolayısıyla ucuz bir telefon beklentisi içerisinde olanlar hayal kırıklığı yaşayacak. Bu telefon kimin işine yarayacak? Google'un işine yarayacak. Çünkü neden? Çok politik bir hamle bu. Çin pazarına girip ve tüm servisleri orada aktif etmek istiyorlar. Oraya girebilmenin en güzel yollarından birisi de ülkenin en büyük üreticilerinden birisiyle
Nexus
organik bir bağ
yapmak.
Kurmak ve Nexus telefon yapmak. Dolayısıyla yakında Play Store full fonksiyon Çin'de çalışır. Google'un diğer servisleri Çin'de aktif olur. Hükümetle de aralarındaki sorunları çözerler diye düşünüyorum. Bu telefon belki sana bana yaramayacak ama Google'un o sinsi planlarını aktif etme konusunda baya baya bir yol kat etmesini sağlar diye düşünüyorum.
Şimdi tasarımı çirkin dedik. Tasarım konusunda bir firma var ki aslında tasarım dendiği ilk akla gelen firmalardan da uzun süredir HTC. Her ne kadar M9'da biraz çuvallasalar da şimdi Aero isimli bir model geliyor.
Valla ortaya bir görüntü çıktı, eğer o doğruysa yani ben o telefonu çıkartırken utanırım sana, öyle söyleyeyim. Yani arkadan bildiğin iPhone 6.
Şimdi ben yorumları okudum. Gerçekten HTC kullanıp da yorum yapanlar orada doğru bir şey söylemişler. Aslına bakarsan iPhone 6 diyorsun da telefon M8'in biraz daha inceltilmiş hali. O zaman iPhone 6 M8'den çalıntı.
Artık zaten hepsi birbirine isimlenmiş duruyor, evet. Ama.
Şimdi adam M8'i incelttiği zaman iPhone'a benziyorsa bu onun suçu değil ki.
Yok, onun suçu değil ama köşelerden yuvarlatılmış köşeler, şeritlerin, anten şeritlerinin aynı noktadan bir yere gelmesi vesaire gibi. Hani direkt tabii artık birbirlerini ayırt etmek de çok zor. Yani evet. Bakıyorsun işte Note 5'in ya da Galaxy S6'ın ne dedik? Altında aynı iPhone gibi yapmışlar vesaire. E şimdi bunu yaparken de firma haksız da sayılmaz. Neden? Çin pazarına büyümek istiyorum diyor. Orada şu an en çok satan firma Apple diyor. iPhone tasarımı demek ki beğeniliyor diyor. Ondan esinlenmek istiyor ama burada HTC'ye yüklenilmesinin sebebi gerçekten de tasarım olarak insanların gözünde hep böyle tepede yer almasıydı. Evet, şimdi ister istemez insanlar daha yenilikçi, daha farklı, başkasının olmayan şeyler bekliyor.
Şimdi M8'i inceltirken de baktılar iPhone'a benzedi. Bence orada farklı bir aksiyon almaları lazım. Ya benzemeyeceğiz biz deyip farklı bir şey yapabilirler. İlla tüm telefonlarla iPhone aynısı olacak diye de bir kaydı yok.
Kaydı yok tabii canım. Şimdi HTC'nin zaten malzeme kalitesindeki ustalığını biliyoruz. Hani bu tasarım belki biraz revizyon geçirerek daha güzel bir hale de gelebilir. Yapacağın şey şu, SD kartı da koyacaksın buna. Zaten işlemci konusunda Snapdragon 820 konuşuluyordu ama o da 2016'ya kalınca en az onun kadar güçlü bir platform olarak Helio X20'ye 10 çekirdekli MediaTek işlemciyi koymuşlar. Baya güçlü bir işlemci bu. Kamera tarafında onlar sıkıntılıydı. Kamerada da Sony'den iyi bir sensör alırsan zaten ortaya güzel bir telefon çıkacak diye düşünüyorum.
Bakalım.
HTC çünkü bazı rakipleri kadar kötü bir noktada değil. Birkaç şeyi değiştirerek aslında yine çok rekabetçi bir noktaya gelebilecek pozisyondalar. Ama bizim anlamadığımız nokta zaten 2-3 yıldır neden o hamleleri yapmıyor olmaları.
Çünkü baştaki insanların değişmediği sürece onların bir şey değiştirebileceğini pek zannetmiyorum. Çünkü, baştaki insanlar çok sıkıntılı orada.
Çünkü mesela şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Yani bir insan, çok affedersin sözünü kestim ama ultra piksel kamerada ısrar ediyorsa o adamın çoktan değişmesi lazım.
Şimdi haklısın, orada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi sen komponent tedarik etmek isteyeceksin yeni telefonların için. HTC çünkü iki parçayı kendisi üretmiyor, dışarıdan alıyor. Şimdi sensörü Sony'den almak isteyeceksin. Sony bir piyasaya bakacak. Diyecek ki ben kendi telefonumu zaten iddialı olmak istiyorum. Bir kısmını kendi telefonum için aloke ettim. Apple zaten benim müşterim. Samsung zaten benim müşterim. Huawei zaten benden alıyor. Şimdi HTC sen geçen sene 5 milyon telefon satmışsın. Şimdi sana niye vereyim?
Ama şimdi öyle diyorsun derdi. Bazı Çinli markalar var. Yine öyle çok yüksek satış rakamları olmayan modellerinde sensör kullanabiliyorlar.
İşte hangi sensörü kullanmak istediğin de çok önemli. Mesela şu an IMX 240'a bakıyorsun. Para babası büyük şirketler haricinde kullanan yok. Çünkü orada üretim belli. Kapasiteyi arttıramadığın müddetçe elindeki üretimi en fazla satan firmaya vermek istiyorsun. Yaptığın anlaşmalar gereği. Çip tarafına bakıyorsun. Şimdi Qualcomm'dan işlemci almak istiyorsun. Qualcomm, Samsung'da Apple dışında kalanların çoğuna işlemci üreten bir firma. Üretimi TSMC yapıyor. Onların da üretimde hacim sıkıntısı yaşadıkları biliniyor. Fabrikaları büyütmek istiyorlar. Orada da bir öncelik sırası atamak zorundasın. Adam bakıyor diyor ki en çok diyor şu firma satıyor, önce ona vereceğim diyor. Sonra bu satıyor, ona vereceğim diyor. Sonra en fazla parayı verene vereceğim diyor. HTC'nin de satışları düştüğü için finansal anlamda da çok bonkör davranabilecek bir durumda değiller. Dolayısıyla iyi bir planlamanın yapılması, iyi bir donanım paketinin oluşturulması gerekiyor. Umarım A9 güzel bir telefon olur çünkü HTC'de bir kan kaybı olduğu gerçek. Özellikle üst seviyede bayağı ciddi kan kaybı yaşadılar. Ben onların yerinde olsam o güzel tasarım anlayışını, yüksek malzeme kalitesini orta segmentte canavar gibi telefonla sunarım ve oradan yürür giderim açıkçası.
Ya valla ben HTC'yi şöyle anlayamıyorum. Beats gibi güzel bir hamle yapıp hisse senetlerini alıyorsun. Sonra elini yüzüne bulaştırıp satıyorsun. Adamlar oluyor onu 10 katı fiyattan Apple'a satıyor. Yani bu kadar mı vizyonsuzluk olur ya? Sen Beats'i niye çıkartıyorsun telefonundan? Yani
ya da acaba bizim arka planda bilmediğimiz şeyler mi var?
Belki de Apple'la yapılan anlaşmanın gereği diyeceğim ama yok yani. Niye olsun ki herhalde? Hisse senedi senin ya. Niye %50'sini satacaksın da geri bir şeyler olacak?
Ya şimdi illa müzik telefonu yapmak istiyorsan, hani Beats tarafını zaten ticari işler olduğu için çok da girmeye gerek yok ama müzik telefonu yapacaksan iyi kulaklık üreten çok fazla sayıda firma var. Bu zaten birisiyle işbirliği yaparsın. 3000 liralık telefon satıyorsan içerisine güzel bir kulaklık koyarsın. Yani ben şimdi Samsung'un Note 5 basın toplantısında kendilerine de sordum. High quality audio diyorsunuz, yüksek kaliteli ses diyorsunuz ama kutudan sıradan kulaklık çıkıyor. Bari hani Note 5'in artık ya da S6 Edge Plus'ın kutu içlerine kendi ürettiğin level seviyesi, yüksek performanslı bir kulaklık koy. Koy da insanlar onun farkına varabilsin. Farkına varabildiği zaman kime yarayacak? Sana yarayacak. Vay arkadaş, Samsung audio filleri hitap eden telefon yapmışsın.
Kulaklıktan kazanma diyecekler. Telefondan kazan yürü işte, değil mi?
Zaten kazanıyorsun.
Evet, şimdi, doğru.
3000 liraya telefon satıp ben bu telefondan para kazanamıyorum diyen ya matematiği iyi beceremez Ya da orada başka bir, ya da onları arka muhasebeci.
Aynen, bir sıkıntı
var
demek.
Sıkıntı yapıyordur diye düşünüyorum.
Bir telefon ismi var. Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition.
Evet. Latin Amerika'da gelişmekte olan ülkelerin en popülerlerinden Brezilya'ya özel bir telefon. Teknik özellikleri üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Bildiğimiz Zenfone 2'nin en yüksek konfigürasyona sahip bir cihaz ama bunu özel yapan 256 GB'lık dahili depolama birimine sahip olması.
Müthiş. Eğer ekrana,
doldur bitmez.
Evet, ekran enerji yettirebilirse bu 256 GB'lık depolamanı da besler herhalde telefon. Çünkü telefonun şu anda en büyük sıkıntısı pili. Bence onu şöyle yapsardı. Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition 3500 mAh batarya daha mantıklı olurdu.
Yani şimdi tabii dediklerine haklısın ama teknolojik olarak da bakıldığı zaman 256 GB bir depolama var.
Bunu kötü değil, evet.
Hem telefon hem taşınabilir disk olarak da değerlendirebilirsin. Çok ama fonksiyonlu bir cihaz.
Bunun fiyatını alıyorlar mıdır 256'nın? Alıyorlar mı?
Tabii canım.
Onu aldıktan sonra da
onu sana hediye etmiyorlar yani. Şimdi, yani. Ama tabii şöyle bir şey var. Bazen firmalara bakıyorsun, diyor ki telefonu satın aldın. Sana Dropbox'tan 50 GB bedava. Ya onu yapana kadar telefonu 16'ya 64
verdi. Ya keşke.
Öyle yapma.
Ama işte Dropbox'tan verdik bedava ki zaten ona.
Yok, bedava da işte yani. Bilmeyen müşteriye sana 50 GB'de depolama alanı veriyorum diyor.
Havadan bulut.
Havadan yani, evet. Şimdi hani hakikaten havada bulut. Sana sen 64 bunu... GB depolama, onun yerine fiziksel kapasiteyi biraz arttırırsan herkes memnun kalacak zaten.
Yani 256 GB ya, doldur doldur bitmez gerçekten.
Aynen öyle.
Sony Xperia Z5 ailesi diye bir başlık var. Ailesi.
Evet.
Z5 Compact, Z5, Z5 premium. Ondan sonra Premium mu?
Premium. Yani onun ismini söyleyelim, o Premium diye gelir. Plus değil yani, onu altını çizmek gerekiyor. 2 Eylül'de Almanya'da IFA'da biz bu telefonları göreceğiz Mesut. Z5 kompakt, bildiğinde 4.6 inçte yüksek performanslı bir cihaz olacak. Sony o kompakt için tutturdu.
Ve Sony'yi tebrik etmek lazım. Bak orada bile adam premium diyor. Plus falan demiyor, daha büyüğü için. Yani böyle isim kompakt diyor. Değil mi? Mini yok, kompakt var mesela.
Aynen öyle. Daha yeni donanımla biz Z5 kompaktı görürüz. Z5'in tam olarak ne olacağını bilemiyoruz. Z3 Plus'ın üzerine getirecek, bunu görmek lazım ama orada daha önemli olan telefon Z5 Premium. Çünkü dünyanın ilk 4K ekran çözümüne sahip mobil cihazı olacak. Açıkçası çok merak ediyorum, nasıl bir deneyim sunacak.
Ben size söyleyeyim, az pil ömrü, ısınan, yavaş çalışan.
İşte eğer ekran boyutu 6-6.5 civarında olursa pil tarafında belki orada bir sürpriz görebiliriz. Evet. Öyle bir şey olursa anca.
Kel medium vizyonu gereği size söyleyeyim, evet. Hani var ya, mediumlar genelde öyle bir özellikleriyle kör medium falan diye böyle şey çıkıyor. Kel medium'dan şeyler, atışlar. Abi 4K ne sürecek? Hangi şey sürecek onu ya? Ben 980 Ti takıyorum, Titan X takıyorum. 4K süremiyor. Bunlar hangi kafada 4K ekranı sürecekler? Hangi işlemciyle?
810.
Akü taşıyarak 810'dan nereye ne süreceksin? Ya birazcık değişik bir atalım. Bakalım, göreceğiz. Belki de bizim bilmediğimiz bir gizli sır vardır. Xbox One sahiplerinin beklediği bir sır var ya, o Xbox'ın içinde de keşfedilmemiş bir güç var, hep iddia ediyorlar. Belki Snapdragon 810'un içinde de keşfedilmemiş bir güç vardı da onu keşfederler.
Yoksa ama Xbox çok muazzam bir örnek oldu değil mi? Orada hep bir şey bekliyorsun. Microsoft açacak.
Bekliyorlar. Evet, inanılmaz, çünkü öyle bir hayal kırıklığı vardı
ki. O gücü salacaklar, biz ondan ispat edeceğiz. Aynen. Öyle bir şey yok esasında. Yani onu söylemek gerekiyor. Bu arada Z5 ile ilgili olarak şunu da söyleyelim. Kamera tarafında kamera sistemini komple değiştiriyorlar. Yine bizim ilk defa M5'te gördüğümüz hızlı otofokus olacak. Z5 serisinin üst modellerinde aslında 23 megapiksellik bir kamera sensörüne geçiş yapıyor.
Bir haber var derdi. Yanılmıyorsam Z5 içinde değil mi o? Fokus konusunda çok iddialı bir telefon olacak diye.
Şimdi M5'te biz onu gördük. İşte 0.3 saniye civarında netleme yapabildiğini söylüyordu Sony. Şimdi M5 orta segment cihaz. Z5 ile ilgili olarak da Twitter'dan yavaş yavaş otofokusa yönelik olarak bir takım ön bildirimler yapmaya başladılar. En kötü koşullar yine M5'in kadar hızlı otofokus yapsa zaten ailesi ciddi bir gelişim olacaktır. Sensör yeni, yepyeni bir sensör var. 1/2.3 inç büyüklüğünde, 23 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamera tarafında yine bir takım değişiklikler olacak. RAM tarafında yine en azından bazı modellerde 4 GB RAM'i görebiliriz. Onun için tabii ki yazılım tarafında da bir takım değişiklikler bizi bekliyor olacak.
Sen şimdi duyum almışsındır tasarım aleminde. Sen onu söyle. Aynı tasarım devam mı ediyor? Tasarım üstüne koyduğum zaman adamlar ne diyecekler yani?
Omnibalans tasarımı devam ediyor ama yine bu sefer çerçeveleri inceltmişler bir miktar. Fiziksel butonları değiştirmişler. Güç butonunun tasarımı değişmiş. Neden değişmiş? Parmak izi okuyucu var artık o tarafta. Kasanın ortaya çıkan görüntülerden anladığım kadarıyla sağ tarafına lazer işlemeli Xperia yazısı yazmışlar. Yani önceki, şu anki modellere göre daha güzel görünüyor. Ama hani 2015'in telefon dünyasına rakiplerine nazaran ne durumda? Ona bakmak lazım çıktığı zaman.
Evet, çıktığı zaman göreceğiz.
Zaten hepimiz Almanya'da olacağımız için oradan videolarla telefonları da gösteriyor oluruz.
Gigaset'ten akıllı telefonda son haberimiz. Gigaset'in telefonları zaten akıllanmıştı aslında. Masaüstü telefon konusunda onlar Android telefonlara falan sahipler enteresan bir şekilde.
Ya şimdi Gigaset'i buraya almamın sebebi, iki sebebi var. Açık açık konuşalım. Birincisi
bir reklam veren. Ama reklam vermiyorlar.
Yok, reklam veren değil ama lansmana davet ettiler bizi.
Evet.
Yani ben senden önce gideceğim Almanya'ya 1 Eylül'de Gigaset'in etkinliği için. Biz daha önce de akıllı ev telefonlarının lansmanına gitmiştik. Almanya'ya davet etmişlerdi bizi. Ki hani sabit telefon konusunda gerçekten çok uzman bir firma. Fabrikalarını gezmiştik. Gerçekten öyle, yüksek kalitede üretim yapan bir firma.
Çok klas cihazları var da pahalı satıyorlar.
Pahalı satıyorlar. Şimdi Android tarafında tablet işine girmişler. Tabletleri var Gigaset markası altında. Şimdi ilk defa akıllı telefon pazarına girecekler. Benim bu haberi almamın ikinci sebebi de şu. İsmini duyduktan sonra bir araştırayım dedim acaba kimdir, nedir vesaire diye. Biz Almanya'da Hasan Palandöken diye birisiyle bir araya geliriz. Gigaset'in üst düzey yöneticisi. Bir araştırayım dedim, hani bilgi sahibi olarak Almanya'ya gideyim. Bir baktım adam memleketliğim çıktı, Bingöl'lüymüş. Vakti zamanında Banker Siemens'in EF71 diye telefonun dizaynerı, tasarımını yapan adam. Tüm teknik altyapısını oluşturan adam. Yani ülkemizden çıkmış. Gerçi o da şeyin hani ülkemizden çıkmış derken ilkokulu burada bitirmiş, sonra Almanya'ya gitmiş. Babası ilk gurbetçilerden anladığım kadarıyla. Üniversiteyi vesaire orada okumuş. Oradan sonra yürümüş, kendisini geliştirmiş vesaire. Akıllı telefon dünyasında bir şekilde imzasını atmış birisi.
Sonucunda... Demek sizin memleketin suyunda falan bir şey var. Toprağında, suyunda, havasında derdi. Oradan çıkan birazcık bu işlere yatkın oluyor.
Valla oradan mı demiyorum bilmiyorum ama. Yani ben sevindim açıkçası. Sonucunda bu ülkenin topraklarından çıkıp yurt dışına gitmiş, önemli başarıları imza atmış isimlerden bir tanesi. İkinci neden bu haberi almamdaki ağır basan nedendi. Memleketinden birisini görmüş olmuş. Sonucunda hani eğri doğruya
sonuçta
doğru.
Sonuçta hepsi Snapdragon 810 akıllı
mı? Onu bir tarafa bıraktım. Hani benim memleketten çıktı da böyle vay canına diyebileceğim çok da adam duymadım şimdiye kadar.
Öyle
onu
mi söyleyeyim. Bakanlarımız falan be. Sen de memleketi yerin dibine soktun.
Hayır hayır. Şimdi şöyle teknolojiden bahsediyorum. Yoksa evet. Şu anda mesela Cevdet Yılmaz kalkınmadan sorumlu bakan Bingöl'ün memleket.
Evet.
Senle beraber gittik gördük hatta Bingöl'e bir firmanın call center açılışını yapmaya gittiğimiz zaman.
Sen varsın sonra.
Yani. Şimdi... Bir tavaz davranmak istiyorum. O işlere çok girmeyelim bence.
Evet. Evet arkadaşlar, Mi Mobilite'nin daha sonuna geldik. Memleket havası müziğiyle.
Gerçi şunu da söyleyeyim bak. Evet. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Anne baba tarafından şanslıyım. İşte baba tarafından Hasan Palandöken'i gördük. Anne tarafından da Crytek'in kurucuları Giresunlu.
Oradan onları gördük. Evet.
Onu yakalamış olduk.
Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.